Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da her hafta olduğu gibi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberleri, gelişmeleri, bilgileri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Değerli dinleyiciler, doğaya karşı bir ihanet içerisindeyiz. Nedir o ihanet? Doğanın ömrünü azaltacak, doğaya zarar verecek eylemleri bizzat biz insanoğlu olarak son yüzyılda acayip şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hareketler son yüzyılda çok ama çok artmış durumda. Dolayısıyla yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız atmosferi kendi elimizle zehirliyoruz. Kendi elimizle yıkıyoruz. Kendi elimizle bozuyoruz. İşte bu zedeleme süreci içerisinde, yani doğayı zedeleme süreci içerisinde en çok etken olan durumlardan birisi plastik kullanımı ve plastik kirliliği. Denizler ve okyanuslarda çok acayip derecede bir plastik kirliliği var. Bir araştırma var, bu plastik kirliliğine dair bir araştırma. Dünya Ekonomik Forumu tarafından gerçekleştirilen bir araştırma. İşte o araştırmanın detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, dünyada her bir dakikada denizlere ve okyanuslara tam bir kamyon dolusu plastik dökülüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor. Dünya Ekonomik Forumu bu trendin sürmesi halinde 2050 yılına gelindiğinde denizler ve okyanuslardaki plastik oranının deniz canlılarından daha fazla olacağı uyarısında bulunuyor. Gerçekten kırmızı alarm verilecek bir durum. Bilim insanları giderek daha sık plastik parçalara takılmış kaplumbağalar, balıklar, martılar ve diğer daha küçük deniz canlıları buluyor ve bu hayvanları kurtarmak zorunda kalıyor değerli dinleyiciler. Yani deniz canlılarının ölümüne sebep oluyor bu plastikler. Mikroskobik planktonlardan dev balinalara kadar, yani mikrodan makroya kadar tüm deniz canlılarını etkileyen plastik kirliliği doğal yaşam için en büyük tehditlerden birisi haline gelmiş durumda. Plastiğin uzun yıllar doğaya karışmayan bir madde olması ve denizlere dökülen plastiklerin üzerinde başka kimyasal maddelerin de bulunması bu sorunun insan sağlığını da tehdit eder hale gelmesine yol açıyor değerli dinleyiciler. Sadece doğayı kirletmekle kalmıyor, doğa içerisinde beslenen canlıları zehirliyor. Dolayısıyla özellikle bu deniz kirliliğinde değerli dinleyiciler, balıkların tükettiği plastik maddeler, plastik maddelerden ortaya çıkan zehirlerle zehirlenen balıklar ve biz o balıkları tüketiyoruz. Dolayısıyla kendi kendimizi bir nevi zehirlemiş, kendi kendimize zarar vermiş oluyoruz o canlılara zarar vererek. Peki değerli dinleyiciler, her yıl denizlere dökülen tonlarca plastik var, kamyonlarca plastik var. Bu plastikler nereden geliyor? Uluslararası Çevre Koruma Örgütü Greenpeace, plastikten kurtulun kampanyası kapsamında 42 ülkeden 10 bin gönüllünün yardımına başvurarak denizlerdeki plastik kirliliğini denetledi. 9 ay sürdü bu denetlemeler ve 9 ay süren incelemelerin ardından yapılan 239 deniz temizleme operasyonunda toplamda 187 binden fazla plastik parçası toplandı. Greenpeace, dünyanın farklı köşelerinden elde edilen örneklerle en çok plastik kirliliğine yol açan şirketlerin tespit edildiğini belirtti ve o şirketleri paylaştı değerli dinleyiciler. Greenpeace'e göre okyanuslarda en çok plastik kirliliğine yol açan ilk şirket Coca-Cola değerli dinleyiciler. Dünyanın her yerinde varlığını sürdüren Coca-Cola, okyanuslardaki plastik kirliliğine yol açan bir numaralı şirket olarak Greenpeace'in araştırmasında yer alıyor. İkinci sırada yine bir kola şirketi, yine bir içecek şirketi, gazlı içecek şirketi PepsiCo var değerli dinleyiciler. Üçüncü sırada ise yine bir içecek şirketi, süt ve nevi şeyler üreten bir şirket Nestle var değerli dinleyiciler. Dördüncü sırada Danone, özellikle çocukların bildiği Danone yer alıyor. Okyanuslarda en çok plastik kirliliğe yol açan şirketler arasında bu ilk dört hepimizin çok tanıdığı şirketler değerli dinleyiciler. 5'i pek bilmiyoruz Türkiye'de, 6'yı da bilmiyoruz ama 7'de Unilever var. İşte o da işte Iced olarak bildiğimiz içecekleri üreten şirket ve 10. sırada Colgate var değerli dinleyiciler. İşte bu şampuanlar, diş macunları üreten şirket. Dolayısıyla baktığımız zaman ilk 3 çok yakından tanıdığımız, okyanusları kirleten ilk 3 şirket çok yakından tanıdığımız şirketler. Coca-Cola, PepsiCo ve Nestle küresel plastik kirliliğinin en büyük 3 sorumlusu Greenpeace'in araştırmasına göre. Greenpeace, oluşturdukları listede çok sayıda uluslararası şirket bulunduğunu ifade ediyor ve yapılan araştırmanın en olumsuz noktalarından birisinin de bulunan plastik türleriyle ilgili olduğunu vurguluyor değerli dinleyiciler. Tabii plastik diyoruz ama bu plastiklerin hepsi aynı kıvamda, aynı değerde plastik değil değerli dinleyiciler. Bir takım plastikler var, doğaya hemen kavuşabiliyor. Yani doğanın içerisinde hemen geri dönüşebiliyor. Doğayı rahatsız etmeden kendini kaybedebiliyor. Bir kısmı var, belli bir süreci var bu kayboluş süreci için. Bir kısmı var, hiçbir şekilde doğada kaybolmuyor, varlığını sürdürüyor. İşte bu husus da çok önemli. Plastik plastik ama ne çeşit bir plastik. Greenpeace gönüllülerinin topladığı binlerce plastik parçası içerisinde en çok polistiren tipi plastikle karşılaşıldığı ifade ediliyor. Ne demek efendim polistiren tipi plastik? Bu plastik türü, yani polistiren tipi plastik türü değerli dinleyiciler, geri dönüştürülemeyen plastik türü olarak biliniyor. İkinci sırada ise kısaca PET olarak adlandırılan ve şişe yapımında kullanılan polietilen teraftalat maddesinin yer aldığı vurgulanıyor. O PET şişe diye bildiğimiz maddeler ikinci sırada yer alıyor değerli dinleyiciler, duada yer alma çokluğuna göre. Plastikten Kurtulun projesinin küresel koordinatörü Juan Hernandez, yürüttüğümüz marka denetimi büyük şirketlerin küresel plastik kirliliği üzerindeki yadsınamaz etkisini gösterdi diyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan plastik ürünleri paketleme ve ambalajlama için kitlesel biçimde üretmeye ve okyanusları kirletmeye devam ediyorlar. Değerli dinleyiciler, gerçekten kendi kendimize yapıyoruz. Hani bir türkü vardır ya, kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Evet, biz de doğaya karşı bir vurdum duymazlık içerisindeyiz. Gerek kullandığımız parfüm ürünleri, gerek doğaya attığımız poşetler, işte şişeler, gerek başka şeyler, egzoz gazları ve birçok şey doğayı zedeliyor, zehirliyor. Dolayısıyla aslında kendi kendimize yapıyoruz, kendi evimize kurşun sıkıyoruz. Bu hususta biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Tabii Greenpeace'in raporunu yayınlamasının ardından sevgili dinleyiciler bir açıklama geliyor Coca-Cola'dan. Greenpeace'in okyanus kirliliğini sonlandırma hedeflerini destekliyor ve paylaşıyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şirketimiz için oldukça iddialı hedefler belirledik. Hedefimiz, sattığımız her bir şişe içecek için bir şişeyi ya geri toplayacağız ya da geri dönüştüreceğiz şeklinde bir açıklama yapıyor Coca-Cola. Coca-Cola yetkilileri bu amaçları 2030'a kadar yakalamayı amaçladıklarını söylüyor. PepsiCo ise %100 geri dönüştürülebilen şişe teknolojisi üzerinde çalıştığını ve bu hedefi 2025'e kadar tutturacağını açıkladı. İşte bu gerçekleşirse harika olur. Yani %100 geri dönüştürülebilen şişe doğaya tamamen zararsız ve içtikten sonra tamamen geri dönüşümü mümkün olan şişeler, gerçekten çok büyük bir arınma olur bu doğa için değerli dinleyiciler diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Değerli dinleyiciler, ekonomik yaptırımlar dünyada yeni yaşanmış. Dünya olduğundan beri, devletler kurulduğundan beri, iktidarlar olduğundan beri ülkeler birbirlerine bu çeşit ekonomik yaptırımlar uyguluyorlar. İşte ABD günümüzde ekonomik yaptırımları en çok uygulayan ülke olarak ön plana çıkıyor. Bu ekonomik yaptırımların farklı türevleri de var. İşte o türevlerden birisi yıllar önce ülkemizde yaşanmış bir uygulama. Efendim bir türkü vardır hani, zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman diye pek çoğumuzun zihninde yer etmiştir bu türkü. Bursa yöresine ait bu türkü. 2 Kasım 1954 tarihinde İhsan Kaplayan'dan kaynak gösterilerek Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bir türkü. Peki bu türkünün asıl hikayesi ne? Yani ne demek zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman ne demek? Neden böyle bir türkü yapılmış? İşte onun bir hikayesi var, onu sizinle paylaşacağım. Değerli dinleyiciler, Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Bunu 25-30 yaş üstü herkes tarih sürecinde okumuştur, farkına varmıştır, irdelemiştir. Marshall Planı hala ara ara köşe yazılarında kendisine yer bulur. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke değerli dinleyiciler bu Marshall Planı uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. ABD geçmişten beri dünyanın en büyük mısır üreticisi ülkesi değerli dinleyiciler. ABD birikmiş olan mısır dağlarını eritmenin bir yolu olarak mısır özü yağ ihracatını keşfetmiş. Marshall yardımının koşullarından biri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır özü yağı alması olarak belirlenmiş. Buna koşut olarak Türkiye'de ilk margarin fabrikası kurulmuş. Yine aynı dönemde yüz binlerce zeytin ağacı sökülerek bir katliam yapılmış. Kalan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bölümü ABD tarafından dolar karşılığı alınmış ve mısır özü yağı TL karşılığı satılmış değerli dinleyiciler. Amaç ne? Amaç eldeki mısır özü stokunu eritmek, mısır özü yağ stokunu eritmek, mısır stokunu eritmek ve bu nedenle de Türkiye'nin zeytinyağı kullanımı azaltılmak istenmiş. Türk insanı tabi zeytinyağından soğutularak mısır özü yağına ve margarine alıştırılmış. Bu amaçla zeytinyağı ısınırsa kanser yapar gibi yalanlar uydurmaktan da geri kalınmamış değerli dinleyiciler. Halbuki zeytinyağı halk ağzındaki deyişiyle dumanlaşma derecesi en yüksek, en zor yanan sıvı yağlardan birisi olarak bilinmekte. Bununla da kalınmamış değerli dinleyiciler, bu kötülemelerle de kalınmamış. Daha da kötülemek için tıpkı bugün yapılan halkla ilişkiler endüstrisi çalışmaları gibi bir çalışma içerisine girilmiş ve zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman diye bir türkü sipariş edilmiş ve ülkenin en popüler türküsü yapılmış o dönem için. Ve katı yağ margarine mahkum edilen halk 20-30 yılda bir kaşık yağ bile muhtaç hale getirilmiş bu Marshall Planı'nın bir getirisi olarak ve basma giyen kadınlar plastik giysilerle tanıştırılmış o dönem. İşte zeytinyağlı giyemem aman, basmadan fistan giyemem aman türküsünün hikayesi bu değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman pek çok kültürün aslında kendi içimizden olmadığının ve özellikle günümüzde bu kültürlerin başkaları tarafından bize empoze edildiğinin farkına varabiliriz. O yüzden dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz filmler, izlediğimiz diziler, izlediğimiz haberler hepsini akıl süzgecinden geçirerek gerçekten nedir, ne değildir sorusunu o muhatap olduğumuz kültürel ürünler üzerinde sorgulayarak onları içselleştirmemiz gerekiyor. Yoksa bu zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman türküsündeki gibi bize kültürel olarak empoze edilen şeyleri alır ve hiç farkına bile varmayız. Dolayısıyla kültürel faaliyetleri akıl süzgecinden mutlaka ama mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Özellikle çocukluk döneminde, ergenlik döneminde, gençlik döneminde sinema filmleri çocuklara yoğun bir kültürel empoze içeriyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde büyük bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor değerli dinleyiciler diyelim ve haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Türk kahvesi sabah, akşam, öğlen fark etmeden her an bizi böyle dinç tutabilecekmiş hissini bize gerçekten hissettiren bir içecek. Gerçekten yapım aşaması ayrı bir keyif, içim aşaması ayrı bir keyif, içimden sonraki o gözümüzü açan içeriği ayrı bir keyif. Gerçekten Türk kahvesinin yapımı da içimi de bambaşka bir gelenek olarak bizim toplumumuzda yer alıyor asırlardır. Türk kültüründe var olan bir gelenek Türk kahvesi. Sabahların daha canlı başlamasını sağlayan bir gelenek. Sohbetlerimizi neşelendiren bir gelenek ve kültürel bir motif olarak karşımıza çıkan bize özgü bir kahve türü Türk kahvesi. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır vecizesiyle Türk kahvesinin Türk kültüründeki yeri ve önemi özellikle vurgulanmış değerli dinleyiciler. Yörelere göre farklı anlamlar ifade eden Türk kahvesi özel günlerde, önemli misafirliklerde ve gündelik olarak tercih edilen bir kahve türü olarak yer almış değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti Yemen'i fethettiği dönemde değerli dinleyiciler, kahve en önemli ticari gelir ürünlerinden biri olarak ortaya çıkmış. Hatta 17. yüzyılda halkımızın ileri gelenlerinin egzotik bir tat olarak belirledikleri bu pahalı içecek, kimi insanımız tarafından ilaç olarak da kullanılmış. Hatta yurt dışındaki insanlar kahvenin hızla yayılmasından endişe duymuşlar. Çünkü ülkelerindeki içki tüketiminin kahve bağımlılığı ile birlikte azalmasından ve bunun onları zarara uğratmasından çekinmişler değerli dinleyiciler. Ve bu yüzden de ülkelerindeki doktorlara aslı olmayan zararları var kahvenin diyerek, kahvenin türlü türlü zararları var diyerek insanlara kahvenin kötü bir şey olduğunu belirtmişler 17. yüzyıl dönemlerinde değerli dinleyiciler. Yine kültürel bir empoze var burada, yine bir yanılgı içerisine sokarak insanları satış planlarını değiştirme var, aldatma var değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, yabancı ülkelerde kahve alışılmışın dışında bir şekilde hazırlanmakta ve içilmekteymiş. Öğütülmüş kahvenin üzerine bir miktar su koyarak dinlendirip bir bez parçasıyla süzerler ve bu şekilde içerlermiş. Ve bu sayede kahveyi başka aromalarla çeşitlendirmişler değerli dinleyiciler. Ülkemizde ise en çok tüketilenler arasında olan ve evimize gelen insanlara en çok ikram ettiğimiz içeceklerden biri olan kahveyi pişirmek sabır ve dikkat ister. Kişi sayısına göre su ve şekeri cezvede buluşturup ocakta sürekli başında bekleyerek onların birleşmelerini, buluşmalarını ve ara ara karıştırarak pişmelerini bekleriz. Kahve köpükleriyle birlikte fokurdamaya başlarsa piştiğini anlar ve kahvemizi ocaktan alır, dikkatlice fincanlarımıza boşaltırız değerli dinleyiciler. Tabii kahvenin yanında olmazsa olmazlar nedir? Bir lokumdur mesela, bir çikolatadır mesela ya da bir su. Kahvenin yanında olmazsa olmazdır değerli dinleyiciler. Peki kahve nasıl pişirilir? Oranları nedir? Bu herkesin bildiği bir şey aslında ama yine de bunun hassas noktaları var. Bunun üzerinde durmak gerekiyor değerli dinleyiciler. İyi bir Türk kahvesi hazırlayabilmemiz için öncelikle kahvenin taze olması gerekiyor. Kahvenin taze olduğunu nereden anlarız değerli dinleyiciler? Eğer bir mutfağa taze kahve girmişse ve o taze kahvenin paketi açıksa, girdiğiniz zaman o mutfakta türüm türüm kahve kokar. Yani o kokusundan anlarsınız kahvenin taze olduğunu. Eski bir kahveyle yapacağınız Türk kahvesi ağzınızda ekşi bir tat bırakır ve sizi konu komşuya, misafirlere rezil eder değerli dinleyiciler. O yüzden kahvenizin taze olduğuna emin olun. Kahvenin tazeliğini korumak için en basit yöntemse az az almak değerli dinleyiciler. Küçük küçük miktarlar halinde almak ve tükettikçe yenisini satın almak. Dolayısıyla böyle kahveyi bekletip bayatlatmıyorsunuz ve taze taze içebilirsiniz. İkinci olması gereken önemli nokta ise cezve ve Türk kahvesi fincanı. Cezvenin püf noktası var, bakır olması gerekiyor. Kahveden en iyi tadı almamızı sağlayacak cezve türü bakır cezve değerli dinleyiciler. Çelik cezvelerde de iyi kahve yapabilirsiniz ancak en iyi kahveler her zaman bakır cezveden çıkar. Su ve şeker kalıyor geriye. Su konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise suyun içme suyu olması değerli dinleyiciler. Bazen dışarıda kahvehanelerde, kafelerde Türk kahvesi içtiğiniz zaman bir tat gelir ağzınıza. Kahvenin içerisinde mayhoş bir tat. İşte o içme suyu olmamasından kaynaklı bir tat. Dolayısıyla içme suyu özellikle ve özellikle kahve yaparken bulundurulmalı ve kullanılmalı. Genel olarak suyun soğuk olması gerektiği de bilinir değerli dinleyiciler kahve yaparken, ancak bu soğukluk içinde oda sıcaklığı yeterli bir ölçümdür. Tabii odada harıl harıl soba yanmadığını varsayarak söylüyoruz bunu. Ve bu maddeler hazırsa kahve yapmaya başlayabiliriz değerli dinleyiciler. Önce cezvemize yapacağımız sayıya göre kahve koyuyoruz. Mesela biz 2 kişilik bir kahve yapalım değerli dinleyiciler. 2 kişilik kahve için 2 tatlı kaşığı kahveyi cezvemize ekliyoruz. Ardından 2 fincan oda sıcaklığında, özellikle belirtiyorum, oda sıcaklığındaki suyu cezveye ekliyoruz. Bazıları var ki, ben de bazen yapmışlığım var, çabuk pişsin kahve diye işte kaynamış su koyuyoruz fincanın içerisine, daha doğrusu cezvenin içerisine. Bu kesinlikle kahvenin tadını negatif olarak etkileyecek bir süreç oluyor. Kahvenin o soğuk suyla beraber ağır ağır kaynaşması lazım efendim. Dolayısıyla oda sıcaklığında sıcak olmayan bir suyu tercih edeceğiz kahve yaparken. En son ne kadar şeker koyacağımızı belirliyoruz. Eğer sade yapıyorsak şeker koymuyoruz doğal olarak. Az şekerli yapıyorsak 1 çay kaşığı şeker koyuyoruz. Orta şekerli yapıyorsak 2 çay kaşığı şeker koyuyoruz değerli dinleyiciler. Şekerli yapıyorsak ise 4 çay kaşığı şeker ekliyoruz değerli dinleyiciler. Bu özellikle misafirlikte ya da dışarıda kahve içtiğiniz zaman çokça karıştırılan bir durum değerli dinleyiciler. Kahve nedir? Şekersizdir. 1- Şekersiz kahve, yani sade kahve. 2- Az şekerli kahve. 3- Orta şekerli kahve. 4- Şekerli kahve. 4 çeşit Türk kahvesi usulü var. Sade kahve adı üzerinde şekersiz. Basit bir şekilde bunu yapabiliriz. Az şekerli kahve değerli dinleyiciler, az şekerli kahvede 1 çay kaşığı şeker kullanılır. Orta şekerli kahvede 2 çay kaşığı şeker kullanılır. Şekerli kahvede ise 4 çay kaşığı şeker kullanılır. Bunun standardı budur değerli dinleyiciler. Ve bunları kattık cezvemize. Hazırız, kahve pişmeye hazır. Ocağın altını orta ya da ortadan biraz daha az açıyoruz değerli dinleyiciler. Eğer kahveyi çok yüksek ateşte çabuk pişirirsek köpüğünden kaybetmiş oluruz. Yavaş yavaş dinlene dinlene pişen kahvemiz köpüklenip kabarmaya başladığında piştiğini anlarız değerli dinleyiciler. Kahve ne kadar yavaş, ne kadar sakin sakin pişerse o kadar kahve ile su ve şeker daha güzel kaynaşır ve daha lezzetli olur. Bunu da unutmayın değerli dinleyiciler. Kahvemiz köpüklenip kabarmaya başladığında fincana biraz köpük alıyor ve cezveyi hemen ocağa koyuyoruz. Bu yaptığımız ilk taşımı almaktı. İkinci taşımı da kahveyi hafif kaynatarak alıyoruz. İşte kahvemiz hazır değerli dinleyiciler. Tabii günümüzde kahve makineleri çıktı, onlarla yapılıyor kahveler. Ama en zevklisi bu. Tabii kahve yapmak başlı başına bir terapi aslında. Yani o kahvenin başında işte cezvenin içerisine kahvemizi koyacağız, şeker oranını belirleyeceğiz, suyumuzu koyacağız. O altı hafif açıkken onu başında bekleyeceksiniz. Kahveyi ihmal ederseniz, ona sevginizi, şefkatinizi, muhabbetinizi vermezseniz anında taşar değerli dinleyiciler. Dolayısıyla hissede hissede yavaş yavaş beraberce o pişirmenin de ayrı bir keyfi, ayrı bir terapisi var. Dolayısıyla pişirmesi ayrı keyifli, içmesi ayrı keyifli bir nimet Türk kahvesi değerli dinleyiciler. Hani derler ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane diyelim. Ve efendim şimdi geçelim kahve içme adabına. Pişirmenin adabı var da içmenin adabı yok mu değerli dinleyiciler? Bir geleneğimiz var, kahve geleneğimiz. O gelenekten gelen bir kahve içme, Türk kahvesi içme adabı var. Bilerseniz biraz da ona bakalım. Değerli dinleyiciler, Türk kahvesi kültürü çok kadim bir kültür olmakla birlikte Türk kahvesini içme ritüelleri bulunmakta. Her bölgede farklı şekillerde hazırlanan ve tüketilen Türk kahvesi Boşnak geleneklerine göre şekersiz olarak yapılır. Şekerle karıştırılan Türk kahvesinin tadının kesildiğine inanılır ki bu gerçekten bizde de böyle değerli dinleyiciler. O kahvenin keskin tadını alabilmek için, onun gerçekten tadına erişebilmek için şekerle buluşturmamak gerekiyor. Tabii bazı kimseler şekersiz kahveyi acı buluyorlar ya da o tada alışmışlar ama asıl Türk kahvesi dediğimiz unsur şekerle buluşmayan ve sadece kendi lezzetini size sunan Türk kahvesidir efendim. Çok eski zamanlardan beri Türk kültüründe yer edinmiş olan bir gelenek Türk kahvesi ve kahve hani geç geldiği zaman Yemen'den mi geliyor diye bir deyim vardır ya, işte bunun anlamı kahvenin ilk olarak Türk kültürüne Yemen'den girmiş olmasıdır değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Türk kahvesi gelir yanında suyu, yanında lokumu veya çikolatasıyla birlikte. İşte yanında gelen su kahvenin tadını hafifletmek için, kahveyle beraber içmek için değildir. Günümüzde baktığımızda su kahvenin yanında bir yudum kahveden bir yudum sudan şeklinde böyle hafiften onun tadını hafifleştirmek için kullanılıyor ama aslen gelenekte bu böyle değil değerli dinleyiciler. Önce kahve geldikten hemen sonra önce su içiliyor. Nedeni ne efendim? Bu su yani soğuk sudan içilerek Türk kahvesinin ağızda oluşturacağı tada hazırlık yapılıyor. Yani bu su içilerek bu sayede ağız temizleniyor ve kahvenin tadı tam anlamıyla alınması için hazırlık yapılıyor efendim. Su içtik, soğuk suyu içtik, kahve içmeye hazırız ve Bismillah diyerek kahve içilmeye başlanıyor. Geleneklere göre yazıyor ki kaynaklarda kahve dediğim şey hüpürdederek içilir. Ama yapmanız mümkün değil değerli dinleyiciler ama baş başa kaldığınız zaman, kendinizle baş başa kaldığınız zaman ya da sizden rahatsız olmayacak eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla baş başa kaldığınız zaman kahvenin bu gelenekten gelen unsurlarını da kullanabilirsiniz. Yani höpürdeterek içebilirsiniz kahveyi efendim. Değerli dinleyiciler, kahve içtik, kahveyi bitirdik. Kahvenin hemen sonrasında su içmek çok büyük ayıp olarak kabul ediliyormuş gelenekte, Osmanlı geleneğinde. Çünkü kahveden hemen sonra su içmek, kahvenizi beğenmedim, dolayısıyla o kahvenizin ağzımda bıraktığı kötü tadı kaldırmak, ortadan kaldırmak için su içiyorum anlamına gelirmiş ve bu nedenle ayıp karşılanırmış değerli dinleyiciler. Vaktin birinde bununla ilgili de bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Vaktin birinde eski zamanlarda hali vakti yerinde bir beyin dünyalar güzeli bir kızı varmış. Bu kıza gün aşırı hatırı sayılar kişilerden görücüler gider gelirmiş ama hiçbiri kızı alamamış değerli dinleyiciler. Yine bir gün hatırı sayılır eşraftan hali vakti yerinde bir esnaf oğlunu ve yanına yakınlarını almış, beyin kapısını çalmış. Gayet güzel karşılanmışlar ama bey onlara bir türlü söze girme imkanı vermemiş. Hep kahveler içilsin sonra, kahveler içilsin sonra diye geçiştirmiş. Nihayet güzel kızımız bol köpüklü Türk kahvelerini getirmiş, yanında da sularıyla birlikte gelmiş. Herkes kahvesini içmiş ve Dabat adayı da kahvesini içmiş. Kahvenin üstüne getirilen sular içilmiş. Bey hemen, bende verilecek kız yok size, güle güle deyip yol göstermiş misafirlerine. Herkes şaşırmış. Ne oldu, ne yaptık, bir hatamız mı oldu diye yanmışlar, veryansın etmişler. Bey de kısaca kızını neden bugüne kadar kimseye vermediğini şöyle açıklamış. Ben bin bir zahmetle, aylarca süren bir yolculuk sonucu getirttiğim kahvenin üzerine bir bardak suyu içen bir damat adayına kız vermem demiş. O kahvenin değerini bilmeyip suyu içiyorsa benim kızımın değerini nereden bilecek? Hadi uğurlar olsun deyip yolu göstermiş değerli dinleyiciler. Dolayısıyla Türk kahvesinin üzerine hemen su içilmezmiş Osmanlı geleneğinde diyelim ve bu kahveye dair sohbetimizin ardından haber tadındayı noktalayalım değerli dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.